Ayrım 11. Boğaz Gezgini. Pascalis G. Lambardis. Sayfa 140. Paris, Mart 1950. Dilenciyle tanıştığı Londra dönüşü sonrasında Angelos 3 tablo daha bitirmişti. Bir arabayla 3 tablosunu da galeriye götürecekti. Bu, topluma başka bir yanını göstereceği andı. Bu anın ortaya çıkmasında birçok yargının ve yaşamın getirdiği anlamların yeri vardı. Asize sokaklarında dolaşan Agios Frangiskos'unki gibi. Natalie evin dış kapısında Madame Marie ile konuşuyordu. Angelos'un yolculuğu ve eserlerinden söz ediyorlardı. Madame Marie kızı yatıştırmaya çalışıyordu. Kadere karşı çıkmak olanaksız. Angelos'un içinde yaşama karşı bir susamışlık var. Kolay kolay bir yerde duramaz. Yaratıcı zamanlarını yaşadığını görüyorsun. Bunu ben de anlıyorum. Üzerindeki her baskı onun boynuna atacağı ilmik gibi olacaktır. Bana geri döneceğini söyledi. Belki geç olacak ama dönecektir. Angelos'un sesi konuşmalarını böldü. Natalie, gidelim. Madame Marie, bu akşam beni beklemeyin. Geç döneceğim. Bir taksiye bindiler. Şoföre galerinin adresini söyledi. Şoför de sağdan de Sol'ün yokuş aşağı yolundan gitmeye koyuldu. Galeride ziyaretçiler vardı. Aralarında yabancılar da bulunuyordu. Tabloları indirdiler, sergi alanına yerleştirdiler. Ziyaretçiler anında tablolara ilgi göstermişti. Marshall bir ara ona, "Angelos, böyle farklı konularda durmadan bizi şaşırtıyorsun," dedi. "Yaşam çok yönlüdür. Herkes onu farklı ifade ediyor." Orada bulunan bir bay yanlarına gelerek, "Ressam siz misiniz?" diye sordu. "Evet bayım, benim." "Eserleriniz olağanüstü," diye başladı söze. "Bu adamın neyi ifade ettiğini açıklar mısınız bana?" "Kurtuluşu. Yaşamın farklı yönlerini ifade ediyor. Mutsuzluğun içinde bizler eziyet çekiyorken o dilencide şunlar oluyor. Tutkulardan arındı. En azından isteklerini azalttı. Yaşamak için gerekli olan." Özünü anlamaksızın özgürlükle bir olmuştu. Önemli olan da budur. Özgürlüğün simgesiyle, yani kuşlarla iletişim kurabiliyor. Beslenmek için olsa da biz bu ifadeyi asla anlayamayız. "Niçin böyle dediniz?" "Farklı görüşlere sahibiz kendimize düzen vermede ve her gün uğraşır dururuz daha yükseğe çıkmaya. Bu adam böyle gereksiz bir şey düşünmüyor. Etrafındaki her şey dikkate değer ve sürekli tek başına bir bulut üzerinde yaşıyor. Gözlerinde ruhani bir etki var," dedi Marshall. "Seni kutlarım delikanlı. Sadece sanatınla değil, içinde yaşama dair önemli gizemlere de sahip olduğun için." "Sana söyleyeceğim bir şey var. Biraz öteye gidelim," dedi Angelos. "Seni dinliyorum. Paris'ten ayrılıyorum." "Nereye gideceksin?" "Doğuya. Yani Helas'a, sonra da Mısır'a, Sina'ya gideceğim." "Ama neden? Burada rahat değil misin? Böyle güzel düşüncelerin varken farklı yanını göstermeye başladın bir sırada." "Gitmem gerekiyor. Orada ailem var. O halde onları gördükten sonra döneceksin." "Dönmem zaman alabilir." "Neden?" "Arama, araştırma hissi Marshall. İçimde bana hükmediyor. Bunu durduramıyorum. Tablolarım yarım kalacaksa ne önemi var yapmanın?" "İşbirliğimizde bir sorun yok." "Hayır, yok. Uzaktan da olsa bunu sürdürmemizi isterim. Göreceksin, tablolarım daha iyi olacak." "Daha iyi bir şeyler çıkaracağını düşünüyorsan git. Onları gönderecek yöntemler vardır. Madem ki gidiyorsun, yarın uğra da buraya. Sana borcum olan tüm parayı vereyim. Tüm gereksinimini karşılamak isterim." "Görüşmeyecek miyiz?" "Gözden ırak olan gönülden de olur. Bunlar dürüst düşünmeyenlere göredir." Paris'te birkaç günü daha kalmıştı. Gidiyor olması Natalie ve Madame Marie'ye acı veriyordu. Bunu gizlemeyi başaramıyorlardı. Angelos'u saran duygular etkisini gösteriyordu. Onunla bir araya gelmek için uzanan kimi kişilerin elleri, birlikteliği kabul eden başkalarının elleri. Bir mirasın yollarıdır bunlar. Onlar ki götürür tutkulu olanları, yasak olana istek duymaya. Bükülmezdir bayrağı taşıyanlar, onu zafere götürmede. Uygundur meşalecileri her yeni sesin ki onlar uyandırır arzuları. Özlenen kutsal öykülerin ki onlar dağıtır ardı ardına haykırışları, devrim öncülerinin. Mesajları gelir eski kaderimizden, eski alın yazımızdan, çıkarmaları için arananları, tükenmez düşüncelerden. Bir yerlerde bir yağ kandili yanıyordu onun için ve belki de onu koruyordu. İçinde arama duygusu vardı, özlemini duyduğu, vatanı gibi. Doğu onu oraya önceden hazırlıyordu, sürekli işaretler gönderiyordu unutmaması için, Franklerin kandırmak amacıyla oltaya attıkları yemi. Adakları yatsımak aklına gelmezdi, umutlar sağlam dayanmıştı. Unutma, ara dedikleri derslerden edindiğimiz. Selanik, Mart 1950. Selanik'te savaşın izleri daha silinmemişti. Aziz Dimitrios egemen olduğu ve kirlenmemiş tepede itibarını koruyordu. Kentin fethedilemeyen surları vardı. Belki kan akacak, acı duyacak ama sonsuza dek orada kalacak, kan akıtmamaya çalışacaktı. Kirlenmemiş kutsal ruh, ölümsüz ruh kalplerimizi sevindirir ve zaferi sunar. Bu dünyada hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey ruha ekili ve her şeyin önemi bulunmaktadır. Hiçbir şey boşa gitmeyecektir. Göz nuru gibi korunuyor, olayların neden olduğu tüm değişiklikler yalın ve gerçek mesajları iletmektedir. Yaradan bana bir şey demek istiyordu ki ben senin sözlerine, yaşamına getirmişti. Örnek olmam ve karşı kıyı izlemem için. Tanrım, seni görüyordum. Hayallerimle düşüncelerimi tamamladın. İnanıyorum bahçeme yeni bir meyve ağacı diktiğine. Sana teşekkür ederim. Ey her şeye egemen olan. Unutmamıştın beni. Yanlış isteklerimden dolayı pişmanlık duyuyorum. Çünkü sen cömertçe her şeyi bana veriyorsun. En azından seninle iletişim kurmaya cesaret eden şu bahtsıza sundun o an için. Aklımda severek gezindiğim, doğduğum yerlere beni götürsünler diye adımlarımı yöneltiyorsun. Uluslar, halklar, egemenlik de ne demek ve ne demek itaatsizlik, sevdiğim, görmeyi, sarılmayı istediğim bir şey için. Çoğu kez neyi yitirdiğimi bilmiyorum. Belki de buranın düşmanı değilim. Selanik'in yukarı kısmında babamın tarifiyle eski evimizi bulma coşkusu vardı içimde. Unutulan geçmiş beni oralara salmıştı. Bir evin avlusundaki bayandan susuzluğumu gidermek için bir bardak su istedim. Ayrıca bilgi verebilir mi diye de sormak. Kadın bana tatlı da ikram etti, kiraz tatlısı. Yolculuk nereden iyi efendiler? Avluda yazlık bir masanın etrafında oturuyorlardı. Başka soru sormadılar. Önemli olan ona konukseverliklerini göstermekti. İstanbul'dan geliyoruz dedi bayan elini Angelos'la bir arada olmanın verdiği sevinçle. Hangi iyi rüzgar attı sizi buraya? Burada da yakınlarınız mı var? Ben bu mahallede doğdum fakat tam olarak nerede bilmiyorum diye yanıtladım. Senin adın ne? Ömer Deniz. Ömer Deniz mi? Diye yineler hayretle. Osmanlı mısın? Evet. İsmail Deniz neyin olur? Babam. Ne diyorsun bre çocuğum? Saadet'in oğlu musun yoksa? Evet diye yanıtladım şaşkın. Ayağa kalktı, ellerini açtı. Gel bre çocuğum, seni kucaklayayım. Senin bebekliğini hatırlıyorum. Şu rastlantıya bakın, duygulanmıştım. Hangi evde kalıyorduk hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamam, dün gibi aklımda. Birkaç ev aşağıda. Virane, gel göstereyim. Hepimiz onun ardından gittik. Zirar Helence anlamadığından ne olduğunu öğrenmek için Angelos'a sordu. Burada yılları bir araya getiriyorlar dedi ve durumu açıkladı ona. Evin ya da kalıntıların önüne vardık. Duvarları dik duruyordu. Yıkılan çatıdan etkilenmemişti. Üst katın ahşap zemini ise aşağıya doğru sarkmıştı. Çatının ağırlığına dayanamayaraktan. Ürpermiştim. Girişteki eşikten geçtim. Birkaç metre zorlukla içeriye doğru yürüdüm. Burada doğmuşum diye düşündüm. Böylesi güçlü bir duyguya ilk kez kapılmıştım. Hiçbir şey duymuyor, sadece kendimi dinliyordum. Anılar, düşünceler olmaksızın. Yaşamın bütün yelpazesini bir araya getirmiştim sanki. İyi bayanın sesiyle kendime geldim. Dışarı gel, başına kiremit düşmesin. İçeri girmeye, bizi çağrıştıran bir kalıntı bulmaya çalışıyordum. Fakat boşuna. İçeride dalmış olanlar da yabancı şeylerdi. Bu hale nasıl geldi diye sordum dışarı çıkınca. İkinci Dünya Savaşı başladığından beri boş, dayanamadı. Kim ona bakacaktı ki? Siz gidince Küçük Asya'dan gelen göçmen bir aile sahip çıkmıştı. Onlar da savaşta yitip gittiler. Evde ıssız kaldı. Bizimkilerle ilgili ne biliyorsun? Dedinin ilk oturduğu yer bu evdi. Oldukça paralı bir tüccardı. İyi bir insandı. Fakat ailelere çok yardım ederdi. Gereksinimiz olduğunda bize bile. Osmanlı dönemiydi. İyilikler onun olsun. Şu anda nerede bulunuyorsa? Yaşıyor mu acaba? Hayır, öleli yıllar oldu. Babanı da delikanlı olarak hatırlıyorum. Hemen hemen aynı yaştaydık. Şimdi ne yapıyorlar acaba? İyidirler. Dilerim. Babana çok değer verirdim. Hala ut çalıyor mu? Salt duygulandığında, ama sen ne biliyorsun bunu? O zaman bile evlerin pencereleri açık olduğunda udun sesi yoldan duyulurdu, dinlerdik onu. Geçmişlerin anısına elini şöyle bir sallar ve devam eder. Şimdi sizi bırakıyorum, evime gitmek gerek. Bir dakika diyerek onu durdurdum. Sizin adınız ne? Atanasia Talasinu. Talasinu mu dedim. Neredeyse soyadımız aynı, bir bağ var mı diye sordum. Türkçe deniz anlamına gelir. Sanmıyorum. Fakat kim bilir, sizi gördüğüme çok sevindim dedi ve gitti. Kaç çöküntü yaşadı bu ev ve yıkıldı diye kendi kendime düşünüyordum ki, Ömer, burada senin hiç anın var mı diye Angelos'un sorduğunu duydum. Hayır, hiç yok. Ayrıldığımızda bebektim fakat çok anımsıyorum ailemi, Selanik'ten bahsettiklerini. Bu anılarla büyüdüm. Hadi bu mucize de oldu, doğduğun evi gördün dedi bayan elini. Ah, ne derin dertleri vardı ruhumun. Beni herkesin uzaklaştıran, yalnız bırakan ve bana hükmeden, yaşam burada da rolünü oynuyor, aklımdakini hissedebilen dostluklar oluşturuyordu. Kendimi korumaya çabaladım. Sırada bir el uzanmış, Angelos'un gergin elini yakalamıştım. Sevdiğim insanların hazinelerini içimde saklı tutuyordum. Gerekirse kendimi onlar uğruna feda bile ederdim. Çünkü değerli olan kesinlikle azdır. Oysa hayatta böyle şeylerin abartı olduğunu düşünürüz. İdeal olanlardan kuşkuya düşmekten korkarız. Ne arıyor, ne istiyorsak ona göre karar alırız. İyilik zoru şart koşar. Yorulmadan bir şey yapamayız. Cömertliği sana verdiklerinde onun bir değeri yoktur. Değersiz olduğu için değil, saygınlığını hak etmediği içindir. Örneklerine çoğu kez rastlarız. Türk ya da Rum, bizler bunun ötesine geçmiştik. Birbirleriyle dalaşanlar, birbirlerini yiyenler kendi benliklerini tüketirler kuşkusuz. Bu iyi komşu bayanın bize sunduğu gibi özlem duyguları Selanik'te geçtiğimiz yollara taşıyordu. Akşam bizi Rebetislerle birlikteyken bulmuştu. Bayan Eleni'yi otele, kendimizde insanın içine düştüğü tutsaklıktan silen Vardaris havasına bırakmıştık. Kaleye yakın ufak bir meyhaneye girmiş, keyfine kapılmıştık. Geçmişimizden bahsediyorduk. Bir sonraki gün bizi tekrar ayıracaktı Angelos'tan. Elimizden geldiğince bu anı değerlendirmeyi, her şeyi konuşmaya çalışıyorduk. Buzikilerin sesleri iç tellerimizi etkiliyor, ağzımızdan çıkmayan sözlerimize esin oluyordu. Sina'dan sonra ne yapmayı düşünüyorsun diye sordum. Bekle, daha gitmedim ki. Ne kadar kalacaksın orada? Meçhul. Ömer, Tanrı gölge istemez. Bir araya geldiğimiz için sevinçliydik. Kısa bir bayramdı sanki. İçtiğimiz şarap zihinsel yorgunluğumuzu hafifletiyordu. Angelos bir ara yerinden kalktı. Rembetislere İstanbul'la ilgili bir şarkı bilip bilmediklerini sordu. İyi baylar, orada mısınız diye sordu buzuki çalan. Evet diye yanıtladı Angelos. Biliyoruz dedi, orada bir grubumuz var. Büyük dert kardeşim. Diğer müzisyenlere dönerek bir İstanbul şarkısı isteğini belirtti. Müzik aletlerini çıkardıkları daha ilk seslerden acı duygusu yayılıyordu. Mızraplar delip geçiyordu bağrımızda sanki. Nasıl oluyor şarkıları bile hüzün dolu bir sese sahip dedi Zirar. Hangi başka ses sahipti sürekli yaralayan? Fakat bunları bırakalım da Ömer'e başka bir şey sorayım. Benden niye öğrenmek istersin kardeşim diye sözü aldım. Sözünü bitirmemişti, öteye meyhaneden uzağa bakıyordu. Anahit ne yapıyor? Kayboldu. Onu uzunca bir zamandır göremiyorum. Evlendirdiler mi dersin? Ailesiyle sorunları vardı. Onu evlendirmeyi çok istiyorlardı. Onu anımsıyor musun hala diye sordu Zirar. Nasıl unuturum Zirar? Tanrıça unutulur mu? Gözleri hep aklımda. Onu görürsem ne diyeyim diye söze karıştım. Sürekli düşündüğümü. Sadece bunu mu? Evet, sadece bunu. Mutlu olmasını dilerim. Mutsuzluk ona göre değil. Zaten kime yakışır ki? Fakat Anahit Şiraz'ın gülüdür. Ona üzüntü yakışmaz. Üzerinde güzellik var, solmamalı. Şiraz'ın gülü ne demek diye sordu Zirar. Şiraz İran'da gülleriyle ünlü bir yerdir. Fars başkenti. Otele gittiğimizde size onun öyküsünü anlatırım. Termeyokos'a bakaraktan. Çünkü hak ettiği şekilde anlatılmalı. Sen bilirsin. Aklımıza yardımcı olalım Zirar. Böyle olması gerekiyor yönümüzü bulmamız için. Bildiğim kadarıyla yaşamı resmediyorum ve ne kadar fazla öğreniyorsam o kadar ulaşıyorum hedeflerime. Sonu olmadığı için seyahat ediyor. Attığım her adımda güzelliklerini daha da öğreniyorum. Gece yarısı bizi otelde buldu. Termaiokos'u gören Mediterranean Palace'da kalıyorduk. Balkonda oturuyorduk. Bize birer kahve getirdiler. Sabahlayacaktık. Ertesi gün yollarımız ayrılacaktı. Gece sıcaktı. Körfez'den güney esintisi geliyordu. Biz bahtsızları rahatlatmak için. Sanırım Şiraz'ın gülünü anlatacağım uygun an geldi dedi. Zirar başını çevirerek. Aa evet, hemen şimdi. Bir sigara yaktı ve anlatmaya başladı. Bir Pers ili olan Horasan'da bir emir varmış. Derin yas içindeymiş. Çok güzel olan karısı ölmüş. Aradan aylar geçmiş fakat emir acısını yenmeyi başaramıyormuş. Etrafındakiler eski karısını unutması için başka bir kadının bulunması gerektiğine karar vermişlerdi. Bir dizi elçiyi etrafa yollamışlardı aynı güzellikte bir kadını nerede bulabileceklerini öğrenmeleri için. Gönderilenler umutsuz geri dönmüşler. Bir sabah saraya biri gelmiş, yanında da yüzü peçeli bir kadın varmış. Adam kendisini emire götürmelerini istemiş. Öyle de olmuş. Emir isteksizce onu dinlemiş, ona tekme atmaya hazırlandığı sırada peçenin ardından hafif bir iç çekiş duyulmuş. Yerinden kalkmış, yabancıya yaklaşmış ve ondan örtüsünü açmasını istemiş. Elleriyle peçesini açar açmaz karşısına ender güzellikte bir kız çıkmış. Gözleri böyle güzellik görmemişti. Senin adın ne diye sormuş. Feride demiş alçak sesle. Ardından başka sorular sormuş. Emir tüccarın yanına gelmesini buyurmuş. O da dizlerinin dibine kapanmış. Emir'in bastığı yeri öpmüş. Ebeveynleri bu doğu çiçeğini bana vermek isterler mi? Kuşkusuz efendim, yaşantınızı güzelleştirecektir. Bunun için yemin eder misin? Tanrı şahidimdir. Bu kız nereli? Şiraz'dan efendim. Öyleyse ona Şiraz'ın gülü adını vereceğim. Hazine bekçisini çağırmış ve tüccara para vermesini buyurmuş. Yarısını da kızın ebeveynlerine verirsin demiş. Emir kızı hazırlamaları için hizmetçilere seslenmiş. Feride'ye bugünden itibaren Şiraz'ın gülü diyeceğim. Hayatımı güzelleştirmeli. Onu pahalı giysilerle, altın takılarla, değerli taşlarla süsleyiniz. Kaybettiği sevinci ona veriniz demiş. Akşamleyin Emir güzel kadın kokulu odaları ziyaret etmek istemiş. Sadakatinden dolayı değer verdiği yaşlı bir hizmetçi onu alıkoymuş. Ah efendim, öfkelenme. Şiraz gülü hala uyuyor. Şimdiye dek hiç konuşmadı mı? Acaba kızacak mı diye kadın kaygıyla yanıtlamış. Ah efendim, gözleri kapalı, çiçeklerle bezenmiş, döşeye uzanmış, soluğu bile çıkmıyor. Sadece uykusunda çok sevdiği biri için sözler fısıldıyor. Peki ne diyor? Hep aynı şeyi. Ölene dek sana sadık kalacağım. Emir bunu duyunca öfkelenmiş. Her isteğini yerine getirin. Size 3 gün müddet veriyorum demiş. Hiç olmadığı kadar meraklanmıştı Emir. Çok güçlü bir efendinin teveccühünü bir kenara koyan bu kadın anlaşılır gibi değildi. Keder ve gurur bahtsız bağrında amansızca mücadele ediyordu. Heyecanla 3. günün gelmesini beklemişti. Akşamleyin hizmetçilerin sesleri duyulmuş, hoş kokulu odalara çağırıyorlardı onu. Yaşlı hizmetçi ağlayarak Emir'in dizlerine kapanmış, ona merhametle yalvarırcasına "Öldü efendim." demiş. Emir onu kenara itip odaya koşmuş. Çiçeklerle bezenmiş gök rengi döşekte Şiraz gülü uzanmış yatıyordu. Üzerinde ipek giysilerle, yüzü ise kar beyazı gibiymiş. "Ama nasıl olur?" demiş ve kızın yanına eğilmiş. Hizmetçiyle güçlükle konuşmuş. "Yabancı kadın gitti. Vatanına derin özlem ve sürekli söylediği sevgilisine duyduğu aşkın acısından." demiş. Üzgün bir halde kızın yanından kalkmış. "Feride, sen vatanındaki sevgin için Horasan sahibinin yaşamını küçümsedin. Ah yaşasaydın seni serbest bırakırdım. Feride, Feride." Ve evet, adını böyle güçlü çağırması sonucu kızın içindeki yaşam ruhu uyanmış, yavaş yavaş gözlerini açmıştı. Konuşmadan onun karşısında durmuştu. "Allah adına Şiraz gülü, vatanına dönecek sevgiline kavuşacaksın." demiş içten gelen hisle. "Ölümün bedeliyle sadakatini korumaya çalışan seni Allah mutlu etsin." Sevinç gözyaşları dökmeye başlamış fısıltıyla kız şöyle demiş. "Allah seni kutsasın, soyluların soylusu." Birkaç gün sonra 3 yüklü deve Feride'ye eşlik ediyordu. Emir'in iyi niyetiyle vatanına geri dönmesine. Şirazgül'ün öyküsü burada bitiyor. Efsaneler her zaman yaşamımızın değerini anlamlı kılarlar. Birer örnek olurlar. Anahit için bu hikayeden söz ettik. O her zaman kalbimde yaşayacak. Onu görmesem bile. Belki bir gün yollarımız tekrar karşılaşır. "Seven kişi zor unutur," dedim sözü alarak. "Sadakat sarsılabilir ama kalbe giren ne varsa yazılı kalır." Yollarımızın ayrılır olması nedeniyle Angelos bizi iç dünyasında seyahat ettiriyordu. Anlattığı öyküye hayran kalmıştık. Hepimiz kendimizi bir güvene bırakıyorduk. Bencilliğimiz ve çıkarımız için parçalara ayırsak bile. Sonunda kimileri aydınlığın ışığına ulaşıyordu. Özünde mucizelerin bulunduğu. Angelos sürekli yükseğe çıkan ruhunun yanına bizi de çekiyordu. Nereitlere, yani su perilerine doğru yürüme eğilimi vardı. Yanındaki bahtsız ben de bundan etkilenmeyi ve duyumsamayı başarabiliyordum. 3 gündür birlikteydik. Oradaki eksikliğin tam olarak neye yaradığını artık farkındaydım. Bizi çeşitli anlamlara götürüyordu. O gece tatlı bir uykuya daldım. Alçak gönüllülük beni büyülemişti. Unutulan değerler yine içine dolmuş, coşku artırmıştı. Bir sonraki gün geç kalkmıştık. Büyük bir iştahla otelin salonuna inmek için sabırsızlanıyordum. Hepimiz bir masaya oturmuştuk. Resepsiyonda sürekli gidip gelen kişiler vardı. Bayan Eleni Komnini dalgındı. Oğlunun uzaklara gitmesini kabullenecekti. Buna karşı koyacak durumda değildi. Gözlerinden kederi okunuyordu. "Kaderin getirdiği an geldi, ayrılıyoruz," dedi. "Nasıl sığdırayım kalbime ard arda gelen 2 yarayı? "Anne, kaderden bahsedecek durumda değiliz. Sabırlı ol. Çünkü sana daha ihtiyacımız var." "Doğru söylüyor bayan Eleni," diye ben de üsteledim. "Tamam, tamam. Hatırınız için öyle olsun. Nerede olursan ol, mektup yaz bize. Mektuplarını almak büyük bir sevinç veriyor. Kendine de dikkat et." "Benim için sıkma kendini. Sen de kendine dikkat et. Beni düşünme. Yolumu bulurum." "Çocukluğundan beri hep böyleydin. Tehlikeye dalardın. Kötü bir şey olacak diye sürekli endişe içinde olurdum. Şimdi eminim kendini nasıl koruyacağına. Sana güveniyorum. Peder Prodromos'a selamlarımı iletirsin. Nereye gidersen git, aklını kullanmasını bil. Evet, Angelos da bunu arıyordu. Onu bulmaya gidiyordu. 3 saat sonra otelin dışında yollarımız ayrıldı. Biz İstanbul'a dönecek, Angelos da Pire'ye gidecekti. Oradan da gemiyle Akdeniz'e, İskenderiye'ye geçecekti. Tekrar görüşmeyebiliriz, dedi annesi ona. Böyle sözler söyleme diye sözünü kesti Angelos. Dikkatle dinle. Gözlerimin üzerinde olacağını hep aklında tutmanı istiyorum. Beni unutma ve ahlaklı ol. Seni böyle yetiştirdim. Gerçekten ne istiyorsan hiç tereddüt etme. Eğer zaman sana zorluk getiriyorsa yılmayacak, yürümene devam edeceksin. Söylediklerimi sakın unutma. Söz veriyorum anne. Dualarım seninle oğlum. Güle güle git. Meryem Ana seni korusun. O da annedir. Bunu anlar. Duamı duyacaktır. Oğluna sıkıca sarıldı, onu öptü. Gözlerinden yaşların sel gibi akmaya hazır olduğunu fark ettim. Fakat kendini tutmaya çalışıyordu. Angelos sonra da bizimle vedalaştı. Hoşça kalın. Beyaz kareye doğru uzaklaşırken bir araba yanaştı ve ona bindi Angelos. Bayan Eleni eliyle yüzünü kapadı, ağlamaya başladı. Ona sarıldım. Avutmaya çalıştım. Yolun karşısına geçtik, rıhtım tarafına. Kendini toparlaması için deniz havasının Bayan Eleni'ye iyi gelmesi umuduyla. Pire limanında tatlı bir hava vardı. Onun bildiği yerlerdi buraları. Babası yolculukları buradan götürürdü. Nikiforos adlı gemiye bindi. Yarım saat içinde büyük yolculuk başlayacaktı. Kamara'da yol arkadaşı Yunanlı bir subaydı. Helen hükümeti Kahire'de bulunduğundan beri oradaydı. Atina'ya görevle gelmişti. Şimdi de geri dönüyordu. Stefanos, Branas'ın rütbesi binbaşıydı. Savaşı biliyordu. Son yıllarda onu yakından yaşamıştı. 34 yıl önce Mora Yarımadası'nda dünyaya gelmişti. Kahire'ye geri dönüyor olmama seviniyorum, dedi. Sen ilk kez mi gidiyorsun? Daha önce İskenderiye'de 2 gün kaldım. Kahire'ye denk düşmedi. Şimdi nereye gidiyorsun? Sina'ya. Hacca mı? Evet. Ayrıca orada da bir akrabam var. Onu da görmeye gidiyorum. Manastır'a yerleşmeyi mi düşünüyorsun? Böyle bir amacım yok. Fakat kim bilir? Sen hiç gittin mi oraya? Çok kez düşündümse de olmadı. Oraya varmak çok zahmetli. Bu yüzden şimdiye dek kararımı veremedim. Yakın olduğun sürece bir kez olsun oraya gitmen gerekeceğine inanıyorum. Ümit ederim. Değerli biriydi Stefanos. İyi karakterli olduğu tavırlarından belliydi. Ne işle uğraşıyorsun Angelos? Ressamım. Aa, güzel bir meslek. Bir meslek olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü parayla doğrudan bir ilgisi yok. Başlangıçta eserin kendisi önemli. Sonunda bir şekilde ekonomik açıdan parayla ilgisi oluyor. Şimdiye dek böyle sorunlarla karşılaşmadım. Dilerim düşüncem değişmez. Sina'da da resimle mi ilgileneceksin? Kesinlikle. Yolculuğumun ikinci nedeni sanatın dinsel boyutuyla ilgilenmek. İkona ve İsa'nın yaşamıyla ilgili betimler üzerinde çalışmaktır. İskenderiye'ye varana dek gece gündüz birlikte iyi arkadaşlık ettiler. Angelos savaşı bilmediğinden durumu ondan öğrenmeyi istiyordu. 2 günlük seyahatleri mutlu bitmişti. Onları gören biri uzun süredir tanıştıklarını sanırdı. Temiz ruhlar her zaman dostluğun karşılığını da bulur. 11. ayrımın sonu, sayfa 154.